Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimizin konusu küfür, fısk ve isyanla alakalı olacak inşallah. Allah subhanahu ve teala bizlere anlatma, sizlere de anlamayı nasip etsin. Muhakkak ki anlatılan doğrular Allah'tan, hatalarsa bizim kendi nefsimizdendir. Allah subhanahu ve teala doğrulara uyan, hakkı hakikat bilip hayatına geçirenlerden eylesin. Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala indirmiş olduğu vahide bizlere imanı sevdirmiş, fıskı, küfrü, isyanı ise hoş göstermemiştir. Ademoğlunun öncelikle bilmesi gereken meseleleri öğrenmesi, daha sonra ise bunun sağında, solunda gelen meseleleri kavraması gerekir. Çünkü her şey zıttıyla kaimdir, zıttıyla bilinir. İman gündemde olduğu müddetçe küfür de gündemini koruyacaktır. Tevhid gündemde olduğu müddetçe şirk de gündemini koruyacaktır. Bu yüzden imanın güzel bir şekilde anlaşılması, tahsili insana birçok şeyler kazandırır. İtminanlık, huzur, mutmainlik, güzel ahlak, güzel düşünme, hüsnü zan, İyi geçim, ilim, hilimle hareket etme, yani ağırbaşlı olma, birçok şeyleri kazandırdığı gibi bunun zıttı olan küfür de insandan bunların hemen hemen hepsini siler götürür kardeşlerim. İşte bu yüzden işlenen suçların veya işlenen amelleri diyeyim, insana neler kazandırıp neler kaybettiğinin üzerinde durmayı isterim. İşlenen suçların bir kısmının küfür olması ve bir kısmının da küfrü içermesi, Yüce Allah'ın müminleri bütün masiyetlerden tiksindirmesi, bütün itaatları sevmelerini gerektirir. Çünkü itaatların terki bir masiyettir. Kulun maksadı Allah'tan başkasına ibadetse, helal olan şeyler, yani tayyibat dediğimiz, onun için mübah değildir. Çünkü Yüce Allah bunları kullarının mümin olanlarına mübah kılmış, insanların ihtiyaç duymadığı, aksine abes olarak işlediği söz ve amellere gelince bunlar onun lehine değil aleyhinedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, fakat onlar size imanı sevdirdi ve onu sizin kalplerinizde süsledi ve size küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte doğru yolda olanlar bunlardır diyor Hucurat 7'de. Muhammed bin Nasır el-Mervezi diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, İşlenen suçların, günahların bir kısmının küfür olması ve bir kısmının da küfrü içermesi, dolayısıyla bunların arasında fark bulunduğunu ve üç kısma ayrıldığını belirtmiştir ve demiştir ki, bunların bir kısmı küfür, diğeri fasıklık, üçüncüsü ise sadece isyandır, yani masiyattır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bütün bunları müminlere hoş göstermediğini, müminler için kerih gördüğünü ne yapıyor? Ayetinde haber veriyor. Bütün itaatlar iman kapsamına girdiğinden ve hiçbirisinin de onun dışında olmadığından dolayı aralarında hiçbir fark gözetmeyerek şöyle buyurmuş gibidir. O size imanı, farzları ve sair itaatları sevdirmiştir. Ancak genel bir ifade ile sadece size imanı sevdirdi buyurmuş ve bunun kapsamına bütün itaatlar girmiş olmaktadır. Çünkü o, müminleri namazı, zekatı ve diğer itaatları sevmeyi dinin bir gereği kılmıştır. Çünkü Allah bu itaatları onlara sevdirdiğini, kalplerinde süslediğini haber vermiştir. Çünkü o, size imanı sevdirdi buyurmuştur. Bunun yanında müminler hiçbir kötülüğü sevmez ve ondan da tiksinirler. Küfrü, fasıklığı ve diğer bütün kötülükleri sevmemelerinin ve onlardan tiksinmelerinin nedeni dinlerine olan bağlılıklarındandır. Çünkü şanı yüce olan Rabbimiz bunları tiksindirdiğini belirtmiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, her kimin iyiliği kendini sevdirir, kötülüğü de onu üzer ve rahatsız ederse işte o mümindir diyor. Bakın burada Allah Subhanahu ve Teala öyle bir kalp verdiğini belirtiyor ki bize Resulünün diliyle ve ayet-i kerimesinde de Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık? İlham ettik, yani öğrettik. İnsanın kalbinin zinde kalması ve yapmış olduğu hareketlerde kalbinin diri olması, iyide veya kötüde onu analiz edebilecek şekilde canlı olması, o insanın mümin olduğunun alametlerindendir. Yani Allah Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Yani insanın yaratılış gayesi neymiş kardeşlerim? Kulluk. Her sözde, her işte, her amelde yaratılış gayemiz Allah'ı birlemedir. İşte Allah'ı razı edecek Azze ve Celle'yi yapmış olduğumuz ameller de kulluk. Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı, küfür gördüğü, hoşlanmadığı her şey yine kulluk dairesinde. Ama bu nedir? Küfür bazında, isyan bazında, fısk bazında olan kulluktur. Yani biz sadece namaz kılarak, oruç tutarak, hac ederek vesaire yaptığımız amellerle sadece kul değiliz. Her sözde, her işte, her amelde, her düşüncede dahi biz neymişiz? Kulmuşuz. İşte yapmış olduğumuz iyilikler bize bir sevinç kaynağıysa, işlediğimiz günahlar da bizi rahatsız ediyorsa demek ki biz müminiz. Şanı yüce Allah Azze ve Celle haseneleri ne yapıyor? Mümine sevdiriyor. Seyyiyeleri, yani günahları da ne yapmış? Tiksindirmiş. Evet kardeşlerim, yüce Allah'ın müminleri bütün masiyetlerden tiksindirtmesi, bütün itaatları sevmelerini gerektirir. Çünkü itaatların terki bir masiyettir. Küfür, fısk ve isyandır. Rabbimizin müminleri bütün masiyetlerden tiksindirtmesi, bütün itaatları sevmelerini gerektirir. Çünkü itaatların terki bir masiyettir dedik. Bakın, diğer taraftan onların zıddı ile kaynaşmış olmayan bir kimse masiyetleri terk edemez. Onlarla kaynaştığı takdirde onların zıddı olan şeyleri sever ki işte bu da itaattır. Hani daha demin dedik ya, iman varsa küfür de var. Tevhid varsa şirk de var. Sen hangisine meyledersen meylettiğinde öbürünü reddeden durumundasın. İmanı sevmişsen küfürden hoşlanmamak mecburiyetindesin. Tevhidi kabullenmişsen şirkten uzak durmak zorundasın. İşte bunun adı itaattır kardeşlerim. Diğer taraftan kalpte bir iradenin bulunulması da kaçınılmazdır. Eğer o kötülüklerden tiksiniyorsa iyilikleri istemesi de nedir? Kaçınılmazdır. Sesim net mi geliyor mu? Şimdi mübah, iyi niyet sonucunda iyilik, kötü niyet sonucunda da ne olur? Şer olur. İrade olmadan, istekle yapılan bir fiil de olmaz. Bakın burayı düzgün yakalayın. Mübah, iyi niyet sonucunda iyilik, kötü niyet sonucunda da ne oluyor? Şer oluyor. İrade olmadan, istekle yapılan bir fiil de olmuyor. Daha önceki dersleri hatırlarsak, Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin diyor. Bakın, hemen devamında diyor ki ayet-i kerimede, fakat diyor, inanan da küfreden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfretsin. Bakın burada insana bir seçme hakkı veriyor. Yani seçme hakkı verirken de şuna da dikkat etmek gerekiyor. İsteyen istediğini yapsın değil. İstediğini yap ama akıbetini bil. İyiliği yaptığında iyiliğin karşılığının ne olduğunu, kötüyü şerre müptela olduğundaysa bunun karşılığında ne olduğunu bil diyor. Yani bilerek işle. İyiliği de kötülüğü de. Bunu anladık değil mi? Ondan dolayı bir hadis-i şerifte bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Yüce Allah'ın en sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır. En doğru isimler Haris ve Hemmam'dır. En çirkin isimler ise Harp ve Mürre'dir diyor. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından en doğru isimlerin Haris ve Hemmam olduğunun belirtilmesinin sebebi her insan Hemmam ve Haris olmasındandır. Çünkü Haris kazanan ve çalışan kimse demektir. Hemmam ise iradenin başlangıcı olan bir işi yapmaya karar verme özelliğine çokça sahip olan demektir. İnsan bir canlıdır kardeşler. Her canlı da duygu sahibidir ve iradesiyle hareket eder. Mübah şeylerden herhangi birisini yapacak olursa onun nihayette gerçekleştireceği bir amacının bulunması kaçınılmaz bir şeydir. Her amaç ise ya bizzat özü itibarıyla amaçtır veya başka bir sebep dolayısıyla amaç edinilebilir. Nihai amacı ve dileği hiçbir şeye ortak koşmaksızın ondan başkasına ibadet etmediği, yalnız kendisine ibadet ettiği ilahı ve onun dışındaki her şeyden daha çok sevdiği yüce Allah'a ibadet olan bir kimsenin bu konudaki maksat ve iradesi Allah'ın rızasını istemesi noktasına ulaşır. O bakımdan böyle bir kimse itaatleri gerçekleştirebilmek için yardımlarını almak maksadıyla işlediği mübahlardan dolayı da ne yapar? Sevap alır. Bakın görüyor musunuz? Bir ismin dahi insanın üzerindeki hassasiyeti veyahut tecellisi. Demek ki çocuklarımıza koymuş olduğumuz isimleri bile rastgele koymayacağız. Onların bizim üzerimizde neyi var? Hakkı var. Ta kulluklarına kadar bakın nasıl etkiliyor. Buhari Müslim'de gelen bir rivayette bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Kişinin Allah'tan ecrini umarak aile halkına yaptığı harcama sadakadır diyor. Yine Buhari'de Sa'd bin Ebu Vakkas Mekke'de hastalandığında aleyhissalatü vesselam Efendimiz yanına gidiyor. Sen Allah'ın rızasını umarak yapmış olduğun her harcama sebebiyle mutlaka derecen ve makamın yükselir. Hatta hanımının ağzına koyduğun lokma için bile bu böyledir diyor. Muaz bin Cebel de Ebu Musa'ya diyor ki ben ayakta duruşumun ecrini Allah'tan beklediğim gibi uykumun ecrini de Allah'tan bekliyorum. Evet kardeşlerim. Demek ki kulun asıl maksadı Allah'tan başkasına ibadetse helal olan şeyler onun için mübah değil. Çünkü Yüce Allah bunları kulların mümin olanlarına mübah kılmıştır. Demek ki alimin uykusu dahi bir tesbihmiş. Demek ki eğer onun asıl maksadı Allah'tan başkasına ibadetse, helal olan şeyler onun için mübah değil. Şimdi neden bu cümleyi böyle ikide bir üzerinde duruyorum? Birçok mesele konan kaideler doğrultusunda insanlara çok rahat anlatılmıştır kardeşlerim. Yani her şey zıttıyla kaimdir. Bakın bu bir nedir? Bir kaidedir. İman varsa küfür de vardır. Vacip olan bir şeyin vücubiyetini tamamlayabilmesi için kendisini tamamlayanın da vacip olması gerekir. Bu gibi konan kaideler birçok meselenin anlaşılmasına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. İşte buradaki ikide bir kullandığımız cümle de bu tip kaidelerdendir. Çünkü Yüce Allah kullarının mümin olanlarına mübah kılıyor. Hatta kafirler suçlu ve günahkarlarla şehvetlerinin peşinden gidenler kıyamet gününde ne yapıyorlar? Dünyadayken faydalandıkları halde bu nimetler dolayısıyla onlara onu zikretmeyip ibadet etmediklerinden dolayı nimetleri sebebiyle hesaba çekilecekler ve onlara ne denilecek? Siz dünya hayatında bütün güzel şeylerinizi kaybettiniz. Bunlarla orada sefa sürdünüz, tükettiniz. Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Ahkaf 20. Yine Rabbimiz ne diyor? Sonra o gün size verilen nimetten sorulacaksınız. Tekasürde. Yani nimetlere şükretmemekten dolayı sorguya çekileceksiniz diyor. Kafir ise Yüce Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetlere ne yapmaz? Şükretmez. Bu şükürsüzlüğü dolayısıyla Allah onu ne yapacak? Cezalandırılacak. Cezalandıracaktır. Allah Azze ve Celle bu nimetleri sadece müminlere mübah kılmış ve bununla birlikte onlara şükretmesini ne yapıyor? Emretmiştir. Hatta ayeti kerimede ne diyor? Ancak kafirler Allah'a karşı ümidi keser. Değil mi? Tabii. Kürtaj cinayettir. Çünkü İsra suresinde Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Çocuklarınızı diyor, aç kalma korkusuyla öldürmeyin diyor. Bu bir cinayettir. Tabii. Ve hesabını Allah'a verir. Tabii bu bir cinayettir. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin ve Allah'a şükredin diyor. Bakara'da. Yine Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Allah yediği bir lokmadan ve içtiği bir sudan dolayı kendisine hamd eden bir kuldan razı olur diyor. Küfrün yaygın olduğunda küfrün her türlü fiili de yaygın olur kardeşim. Yine bir hadis-i şerifte şükreden oruçsuz, sabreden de oruçlu seviyesindedir demiştir Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Bunu anladınız mı? Şükreden oruçsuz, sabreden de oruçlu seviyesindedir diyor. Evet. Ey peygamberler, temiz şeylerden yiyin ve salih amel işleyin diyor Allah Subhanahu ve Teala müminin 51'de. Yine başka bir yerde ihramdayken avı helal saymamak şartıyla size okunacak olanların dışında kalan hayvanlar sizin için helal kılındı diyor Maide 1'de. İbrahim Aleyhisselam halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri mahsullerle rızıklandır diye ne yapıyor? Dua ediyor. Bakın dikkat edin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri ne yap? Mahsullerle rızıklandır diyor. Evet. Yüce Allah ona şöyle cevap veriyor. Kafir olanı dahi az bir süre geçindirir. Sonra onu cehennem azabına mahkum ederim. Varacağı yer ne kötü bir uğraktır diyor. Bakara 126'da. İbrahim Aleyhisselam hoş ve temiz şeyler ile rızıklandırılmaları için özel olarak müminlere ne yapıyor? Dua ediyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala da emrettiği üzere ihramdayken avlanmayı haram sayanlara hayvanları mübah kılıyor, müminlere helal ve temiz şeylerden yiyerek kendisine şükretmesini emrediyor. Bu bakımdan kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala mutlak olarak bütün insanlara yaptığı hitapla, bakın dikkat edin, sadece müminlere yaptığı hitap arasında bir ayrım gözetiyor. Ey insanlar, yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Peki ama ataları bir şey düşünmeyen, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı? Bakara 168'den 170'e kadar. Bakın şanı yüce Rabbimiz bütün insanlara yeryüzünde bulunan nimetlerden yemelerini ne yapıyor? İki şartla helal kılıyor. Dikkat edin bak kardeşlerim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Birincisi hoş ve temiz. İkincisi ayrıca helal olacak. Daha sonra Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey iman edenler, size verdiğimiz rızıklardan iyilerinden yiyin, Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı diyor. Görüldüğü gibi yüce Rabbimiz burada müminlere iyi ve temiz şeylerden yeme iznini helal olma şartı koşmaksızın veriyor ve sözü geçen şeylerin dışında kalanları onları haram kılmıştır. Bu istisnalarının dışında kalanların hiçbirisi müminlere haram kılınmamıştır. Bununla birlikte o hitabıyla haram kılmadığı şeyleri de helal kılmamıştır. Aksine bunlar hakkında hiçbir şey söylememiştir. Selman'dan gelen bir rivayette helal, Allah'ın kitabında helal kıldığı şeydir. Haram da Allah'ın kitabında haram kıldıklarıdır. Susup da bir şey söylemedikleri ise onun affettiği, hakkında buyruk indirmediği şeylerdir. Yani ibahadır. Ve arkasından Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah bir takım şeyleri farz kıldı, onları zayi etmeyin diyor. Bazı sınırlar da çizdi, onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram kıldı, onları çiğnemeyin. Bazı şeyler hakkında da unutkanlıktan değil, size rahmetinden dolayı sustu. Bunları da fazla araştırmayın diyor. Evet kardeşlerim, bakın İslam'da eşyada asıl olan şey ibahadır, yani mübahlıktır. Şu helal mı, bu haram mı demiyorsunuz. Haram dendi mi, haramlılığına delil getireceksin. Yoksa eşyada asıl olan şey nedir? Mübahlıktır, helallıktır. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? De ki, bana vahyolunanda yiyen kimse için haram edilmiş bir şey bulamıyorum. Ancak leş olursa başka. Enam 145. Böylece sözü edilenler dışındaki şeylerin haram kılınmadığının bildirilmesi, geriye kalanların haram kılınmadıkları hakkında da söz söylenmemesi, onların af kapsamına girdiklerini ifade eder. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Helal kılmak ancak bir hitaplan olur. Bu bakımdan işaret ettiğimiz bu ayet-i kerimeden daha sonra nazil olan Maide suresinde bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Sonra kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiklerinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için yakaladıkları şeyleri yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin yemeğiniz de onlara helaldir diyor. Maide 4 ve 5'te. Evet kardeşlerim, işte bu ayetin indirildiği gün onlara tayyibat, yani iyi ve temiz şeyler helal kılınmış oldu. Bundan önce ise istisna edilenlerin dışındakilerden başkası onlara haram değildi. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da yırtıcı hayvanlardan azı dişleri olanlar ile uçan kuşlardan pençesi olanların etlerini ne yapmıştır? Haram kılmıştır. Bu kitaptaki hükmün nesi değil, fakat onun haram oluşu hakkında bir şey söylememesidir. Aleyküm selam. Evet. Bu kitaptaki hükmün neshi değildir, fakat onun haram oluşu hakkında bir şey söylememiştir. Dolayısıyla bunun haram kılınışı başlangıçta bir teşri hükmü ifade eder. Bu bakımdan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz birinizin koltuğuna yaslanarak, bakın dikkat edin bu hadis-i şerife, benim vermiş olduğum bir emir veya yaptığım bir yasak kendisine ulaştığı halde kalkıp bizimle sizin aranızda bu Kur'an vardır, onda helal olarak bulduğumu helal, haram olarak bulduğumu da haram kabul ederim dediğini görmeyeyim. Şunu bilin ki bana hem kitap Kur'an hem de onunla birlikte bir benzeri verilmiştir. Bu hadisin başka bir ziyadeliği, şunu iyi bilin ki bana bu verilen Kur'an'ın misli veya daha fazlasıdır. Şunu bilin ki ben yırtıcı hayvanlardan azı dişli olanların hepsini haram kılıyorum demiştir. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisine bir başka vahyin de indirilmiş olduğunu ne yapıyor? Açıklamaktadır. Bu ise kitabın dışında kalan hikmettir kardeşlerim. Yani vahyin bir cüzü vahyi medlu, bir kısmı da nedir? Vahyi gayri medludur. Yani düşünün, Allah Subhanahu ve Teala bu noktada biraz açarsak kardeşlerim. Misal Nuh Aleyhisselam'a 950 sene Resulluk verdiğini söylüyor Ankebut 14'te, eğer yanlış hatırlamıyorsam. İsa'ya, Musa'ya, Nuh'a vahyettik diyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam'a 950 sene Resulluk veriyor. Nuh Aleyhisselam ümmete ne yapıyor? Dini anlatıyor. Peki vahyi medlu değilse, yani yazılı bir vahiy değilse, neymiş bu dışı, onun zıttına kalan? Vahyi gayri medlu. Yani yine bir vahiy var ama sözlü olarak. Arya vahyettikteki böyle değil kardeş. Orada öğrettik manasında. Vahiy kelimesiyle geliyor ama hilkatında biz ona öyle öğrettik. Hani Şems suresinde biz insana iyiliği ve kötülüğü ilham ettik diyor ya. İlham ettik diyor ya, o tipte. Arya da vahyettik manası öğrettik. Bu manada geliyor. Ama buradaysa biz İsa'ya, Musa'ya, Nuh'a vahyettik derken İsa Aleyhisselam'a İncil'i veriyor mu? Veriyor. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı veriyor mu? Veriyor. Davut Aleyhisselam'a Zebur'u, Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an'ı. Peki Nuh'a verdiğine, Nuh'a verdiğine vahyi gayrı meddu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz burada ne diyor? Bana hem Kur'an hem de bir misli verildi. Yani bunun gibisi verildi. Ve kitaba da gittiğimizde biz sana kitabı ve hikmeti indirdik diye birçok ayete bakarsanız ve bu zikri indirdik, biz koruyacağız derken bu zikrinde kitap ve hikmet olduğunu ve dilini debreştirme, bunu kalbine nakşedecek, daha sonra da onun beyanını verecek biziz diyor Kıyame 16-19'da. Yani Kur'an ve sünnetin eşittir. İkisinin vahiy olduğunu görüyoruz. Evet. Demek ki ayeti kerimelerde de baktığımızda Tevbe 29, Araf 157'de Allah Subhanahu ve Teala Resuluna helal ve haram kılma yetkisini ne yapıyor? Veriyor. Ama burada şuna da dikkat etmek gerekir kardeşlerim. Bakın. Öldüren ve dirilten kim? Allah değil mi? Peki ölüm meleği ne yapar? Ruhları kabz eder değil mi? Neyle? Allah'ın izniyle. İşte helal ve haram kılma yetkisini veren de Allah'tır. Helal ve haram kılmayı da Allah'ın izniyle Resul yapar. Buna da çok dikkat etmek gerekiyor. Sünneti inkar edenler aslında Allah'ın emrini ne yapıyor? İnkar ediyor. Evet. Vahyi gayrı medlu ise sünnettir. Evet. Demek ki bu kitabın neshi değil. Çünkü kitap zaten bu gibi şeyleri kesinlikle haram kılıyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında da dediği gibi, ey iman edenler, size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarında yiyin istiyor. Evet. Bu ayet-i kerime onun bütün özelliklerini ele almamakla birlikte bunları da haram kılmamıştır. Ayrıca haram kılınması konusunda bir şey de söylenmemiştir. Yani af. Yoksa bu buyrukla yenilmeleri konusunda izin verilmiş de değildir. Kafirlere gelince, bakın dikkat edin, Allah onların herhangi bir şey yemelerine izin vermemiş, onlara bir şey de helal kılmamış ve onların yedikleri herhangi bir şeyi de af etmemiştir. Aksine ne diyor? Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden yiyin. Bakara 168. İşte burada onların yedikleri şeyin helal olması şartını koşuyor. Helal ise Allah ve Resul'ün izin verdiği şeylerdir. Kafirlerse Allah'ı ve Resul'ünü ne yaparlar? Her emrini geriye atarlar. Yüce Allah ise yemek hususunda sadece müminlere izin vermiş, ancak bu izin onların iman etmeleri halinde geçerlidir. Bakın. Bu bakımdan kafirlerin elinde bulunan mallar şer'i mülk yoluyla elde edilmiş mallar değildir. Çünkü şer'i mülk, hanın koyucunun mübah kıldığı tasarrufa sahip olmak demektir. Kanun koyucu ise ancak iman şartıyla mallarda tasarrufu mübah kılmıştır. Buraları yakaladınız mı? O bakımdan onların malları mübah kalmaya devam etmiştir. O, kafirlerden herhangi bir grup bir başka grubu mağlup edecek olursa kendi dinlerinde onu helal kabul ederler ve onları ellerinden alırlar. Böylelikle bu galipler bu mallarda öncekilerinin durumunda olurlar. Müslümanlar o malları ganimet olarak alacak olurlarsa şeran o mallara malik olurlar. Çünkü Yüce Allah Müslümanlara ganimetleri mübah kılmıştır. Başkalarına mübah değildir. O bakımdan Müslümanların kafirlere kendi dinlerinde helal kıldıkları, birbirlerinden zorla almak ilkesiyle davranmalarını caiz olduğu gibi bir kesimin ötekinden esir aldığı kimseleri satın almaları da caiz olur. Çünkü bu Müslümanların mübah şeyleri istila yoluyla eline geçirmesi durumundadır. Bu bakımdan kardeşlerim, Rabbimiz Subhanahu ve Teala kafirlerin mallarından Müslümanların eline geçen şeylere Kur'an'da fey adını vermiştir. Çünkü Yüce Allah bunu kendisine ibadet eden ve rızkı ile ona ibadete destek sağlayan mümin kullarına geri iade etmiştir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz. Aslında Yüce Allah bütün yaratıkları kendisine ibadet etmeleri için yaratmış. Onlar için yaratmış olduğu rızkı onun vasıtasıyla kendisine ibadet etmelerine yardımcı olsun diye var etmiştir. Fey lafzı ganimeti de kapsamını alabilir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Huneyn ganimetleri hakkında şanı yüce Allah'ın sizlere fey olarak verdiklerinden bana ait olan kısım sadece beşte birdir. Beşte bir de size geri gelir demiştir. Fakat Yüce Allah'ın onlardan peygamberlerine verdiği ganimetlere gelince, Haşr 6. buyruğundan dolayı fey lafzı mutlak olarak kullanıldığından kafirlerden alınan mal şeklinde anlaşılmıştır. Mümin ihtiyacı sebebiyle haramdan kurtulup helali yerine getirmek amacıyla mübah olan bir şeyi yaptığı takdirde sevap kazanır. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Sizden herhangi bir kimsenin hanımına yaklaşması bile bir sadakadır. Ashab ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, bizden birisi arzusunu gerçekleştirince bundan dolayı ecir alır mı? aleyhissalatü vesselam, ne dersiniz? O bu arzusunu haram yoldan, yani zina ile gerçekleştirecek olsa günah kazanır mıydı? İşte helal yoldan bunu temin edince bundan dolayı da ne yapar? Ecir alır diyor. Demek ki kardeşlerim, biz her halükarda kuluz. Bundan kaçamıyoruz. Bakın yine bir hadis-i şerifte, Allah masiyet olan bir işin yapılmasından hoşlanmadığı gibi ruhsatları ile amel edilmesini sever buyurmuştur. Evet. Bu buyrukta aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize şunu haber vermekte kardeşlerim. Yüce Allah günahların işlenmesinden hoşlanmadığı gibi ruhsatların da işlenmesini sever. Yani azimetlerin yapılmasını sevdiği gibi ruhsatlar Yüce Allah'ın kullarına olan ihtiyaçları dolayısıyla ne yapmıştır? Yüce Allah kullarının onlara ihtiyaçları dolayısıyla mübah kılıyor. Müminler de onlardan aldıkları kuvvetle ne yapıyor? Ona ibadet ediyor. Bakın Allah'ın ne kadar rahmeti var Azze ve Celle'nin. O bakımdan bakın bu noktada yakalayın. Ruhsatların yapılmasından hoşnut oluyor. Çünkü kerim olan zat ihsan ve lütuflarının yapılmasını sever. Evet. Azimet ve ruhsatlarda kalmıştık. Bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz yolculukta 4 rekatlık farzları 2 rekat olarak kılmak Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Onun sadakasını kabul edin diyor. Demek ki ona ibadet ve itaatın bu lütuflarından istifade etmekle mümkün oluyor kardeşlerim. İnsanın ihtiyaç duymadığı, aksine abes olarak işlediği söz ve amellere gelince bunlar onun lehine değil aleyhinedir. İnsanın ihtiyaç duymadığı, aksine abes olarak işlediği söz ve amellere gelince bunlar onun lehine değil aleyhinedir. Bunu anladınız mı? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine bakın. Ademoğlunun bütün sözleri lehine değil aleyhinedir. İyiliği emretmesi yahut kötülükten nehyetmesi veya Allah'ı zikretmesi müstesnadır diyor. Evet. Yine Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin veya sussun diyor. Burada mümine iki şeyden birisi emrediliyor kardeşlerim. O ya hayır söyleyecek veya susacak. Bu bakımdan hayrı söyleme onu söylemeyip susmaktan daha hayırlıdır. Şerri susup söylememek ise söylemekten daha hayırlıdır. Şimdi anladınız mı kardeş? Anlamadım dediniz ya. İşte bu yüzden dolayı Yüce Allah Azze ve Celle, insan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, dediklerini zapt eden bir melek hazır bulunmasın diyor. Kaf 18'de. Evet. Demek ki kişi ne yaparsa yapsın Allah Azze ve Celle'nin görevlendirdiği melekler onun her şeyini ne yapıyormuş? Kayıt ediyormuş. Evet. Diğer taraftan insan ya hayır söyleyecek veya susmakla emrolunuyor. Evet. Ona emredildiği şekilde susmayı terk edip hayır olmayan anlamsız ve boş şeyler konuşacak olursa bu onun aleyhine oluyor. Dolayısıyla bu mekruhtur. Mekruh ise ecri azaltır. İşte bu bakımdan aleyhissalatü vesselam Efendimiz kendisine fayda vermeyen şeyleri terk etmesi kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir diyor. Naslar geldikçe mesele ne yapıyor? Kendi kendini açıyor. Buna göre faydalı olmayan şeylere dalacak olursa onun Müslümanlığının güzelliğinde eksiklik meydana gelir ve bu da onun aleyhine olur. Çünkü onun aleyhine olan şeylerin tümü dolayısıyla cehennem azabını ve Allah'ın gazabını hak kazanması şartı yoktur. Değerinin ve derecesinin azalması onun aleyhine bir sonuçtur. İnsan her ne yaparsa yapsın kardeşlerim, ya aleyhine veya aleyhinedir. Mübah şeyler ise ancak onlar vasıtasıyla itaatlara karşı yardım alan iman ehline mübahtır. Müminin iyilikleri sevmesi, kötülüklere buğz etmesi kaçınılmaz olduğu gibi, iyilik işlerinden dolayı sevinmesi, kötülük işlerinden dolayı üzülmesi de kaçınılmazdır. Ne zaman bu konularda böyle olmazsa ne gündeme gelir? İmanı eksik olur. Evet. Bu bakımdan bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır diyor. Bakara 286'dan. O bakımdan insan her ne yaparsa yapsın ya aleyhine veya lehinedir. Eğer o yaptığı şey emrolunduğu şeylerdense lehinedir. Aksi takdirde aleyhine olur. Yani her halükarda kuluz, bundan kaçamayız diyoruz ya. Nefis doğal olarak hareket halindedir. Asla sukun bulmaz kardeşlerim. Fakat şanı yüce Rabbimiz söylemedikçe veya yapmadıkça müminlerin işlerinden geçen kötü şeyleri affetmiştir. İşlerinden geçirdiklerine uygun olarak davranmak, onların yaptıkları işin ya emir veya nehi kapsamında olmasını gerektirir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlere bütün günahları kötü ve çirkin gösterdiğine, bütün itaatları gerektiren imanı, imanı müminlere sevdirdiğine göre, çünkü mürciye kalpte bulunan imanın itaata götürdüğüne ve bunu gerektirdiğine kanidir. Bu konuda anlaşmazlık çıkarmaktadır ki ameli imandan cüz görmeyerek, itaat da imanın semerelerinden ve sonuçlarındandır. Fakat mürciyenin anlaşmazlık halinde olduğu husus, imanın itaatı kaçınılmaz olarak gerektirip getirmediği hususudur. İman her ne kadar itaata davet ediyor ise de nefis ve şeytandan ona karşı bir muarız olunmaktadır. Yüce Allah bütün müminlere bu muarızı çirkin gösterdiğine ve ondan tiksindirdiğine göre itaati gerektiren bu muarızlardan salim demektir. Aynı şekilde müminler bütün kötülüklerden tiksindirildiklerine göre geriye sadece iyilikler ve mübah şeyler kalıyor. Değil mi kardeşlerim? Mübah şeyler ise ancak onlar vasıtasıyla itaatlara karşı yardım alan iman ehline mübahtır. İyilikler ve kötülükler, mübah şeyler ise ancak onun vasıtasıyla itaatlara karşı yardım alan iman ehline mübahtır. Yoksa Yüce Allah hiçbir kimseye küfre, fasıklığa veya isyana karşı bunları yapmak için güç kazanıp yardım alacağı bir şeyi mübah kılmaz. Burayı anladınız mı? Aslında burada biraz kaderden de şeyler geliyor. İyilikler Allah'tan, kötülükler kendi elimizden, işlediklerimizdendir ayet-i kerimede. Neredeyse bunu anlayamayacaklardı diyor. Allah iyiliği bize sevdiriyor, kötülüğü ne yapıyor? Çirkin gösteriyor. Bu bakımdan aleyhissalatü vesselam Efendimiz şarabı sıkanı, sıktıranı tıpkı onu içene lanet ettiği gibi ne yapıyor? Lanetliyor. Burayı anladık mı? İçkiyi içene, sıkana, sıktırana, depolayana, sakinliğini yapana, satış yapana, hepsine ne yapılıyor? Lanet ediliyor. Bu meyandan işte. Yüce Allah kimseye küfrü, fasıklığa ve isyana karşı bunları yapmak için güç kazanıp yardım alacağı bir şeyi ne yapmıyormuş? Mübah kılmıyormuş. Sıkan kişi kimi zaman mübah bir hususta kendisinden yararlanması mümkün olan bir su sıkıyor olabilir. Ancak sıkanın maksadının onu şarap yapmak olduğu bilinince, dolayısıyla türü itibarıyla mübah olan bir işle Allah'a masiyet hususunda ona yardımcı olamaz. Aksine böyle bir kimseyi yardımcı olduğu takdirde bundan dolayı aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Lanetliyor. Çünkü Yüce Allah isyan edenlere günahları hususunda yardımcı olmayı mübah kılmadığı gibi isyankarın masiyetini işlerken o hususta kendisine yardımcı olacak şeyi de mübah kılmamıştır. O bakımdan bu gibi şeylerle ancak itaatlara karşı onların desteğini ve yardımını aldıkları takdirde onlar için mübah olabilir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeşim. Evet. Demek ki müminlerin iyilikleri sevmesi, kötülüklere buğz etmesi kaçınılmaz olduğu gibi iyilik işlerinden dolayı sevinmesi, kötülük işlerinden dolayı üzülmesi de neymiş? Kaçınılmazmış. Ne zaman bu konularda böyle olmazsa imanı eksik olur, iyilikler ve kötülükler insanın nerede olduğunu ne yaparmış? Gösterirmiş. Evet. Buna göre kötülüklerin nefyedilmesi onların ancak iyilikler yapmalarını gerektirir. İşte bundan dolayı bütün günahları terk eden bir kimsenin Allah'a itaat ile meşgul olması kaçınılmaz bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bakın ne diyor. Bütün insanlar gider gelir, çalışır çabalar. Kimisi itaat ederek nefsini Allah'a satar ve onu azat eder. Kimisi de isyan ederek onu helak eder diyor. Demek ki müminlerin iyilikleri sevmesi, kötülüklere buğz etmesi kaçınılmaz olduğu gibi iyilik işlerinden dolayı sevinmesi, kötülük işlerinden dolayı üzülmesi de neymiş? Kaçınılmazmış. Mümin bazen bir kötülük yapabilir. Bundan dolayı tövbe eder. Ya da onu silecek iyilikler yapar. Veya günahına kefaret olacak bir bela ile karşılaşabilir. Ancak aynı zamanda o kötülükten tiksinmesi ve hoşlanmaması gerekir. Bakın bu noktaya dikkat edelim. Çünkü Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlere imanı sevdirdiğini, küfrü, fasıklığı ve isyanı çirkin gösterip tiksindirdiğini haber veriyor. Bu üçünden de tiksinmeyen bir kimse ne olamazmış kardeşlerim? Her şey olur da mümin ne yapamaz? Olamaz. Evet. Fasık dindarlığı yüzünden ondan tiksinir. Buna göre şöyle denilir. Fasık dininin o kötülüğünü haram kıldığına inanıyor. Ve bununla birlikte dinini seviyor. Bu haramın da dininin cümlesinden olduğunu kabul ettiğinden dolayı ondan tiksiniyor. Eğer genel olarak dini sevmekle birlikte kalbinde belirli bir günaha karşı tiksindi bulunmuyorsa imandan o oranda yoksun demektir. Nitekim hadis-i şerifte sizden her kim bir münker görürse onu eliyle değiştirsin. Ona gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Ona da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Konu ağır gitmiyor değil mi kardeşler? Kaideleri ayet ve hadislerle aşmaya çalışıyorum ama anlaşılmayan yeri olursa tekrar başa alabilirim. Yine hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kötülük yapanlara ve özellikle de kötülük yapan yöneticilere karşı eliyle cihad eden kişi mümindir. Diliyle cihad eden kişi mümindir. Kalbiyle cihad eden kişi mümindir. Bunun ötesinde ise hardal tanesi kadar bile iman yoktur diyor. Evet. Bunlardan da ortaya şu çıkıyor ki eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı şeyden hoşlanmamak yoksa, o kalpte insanı sevaba götürecek imandan da hiçbir eser yok demektir. Tekrarlayayım mı cümlemi? Eğer kalpte Allah'ın hoşlanmadığı şeyden hoşlanmamak yoksa, o kalpte insanı sevaba götürecek imandan da bir eser yok demektir. Allah muhafaza. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, imandan ifadesi, Peygamber Efendimizin imandan ifadesi, böyle bir imandan demektir. Bu da mutlak imandır. Demek ki bu üç özelliğin ötesinde iman sınırları içinde herhangi bir şey yoktur. Hardal tanesi ağırlığı kadar dahi ondan eser bulunmuyormuş. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Yani imanın son sınırı budur. Artık bundan sonra imandan bir şey kalmamakta. Yoksa onun bundan maksadı, her kim bunu yapmayacak olursa o kişiyle birlikte imandan bir şey kalmaz demektir. Aksine hadisin lafzı birinci anlama ne yapıyor? İşaret ediyor. Evet. Hadis onu diyor zaten. Kalbinde hardal tanesi kadar iman olan ne yapacak? Cennete gidecek. Ama bunun ötesinde hardal tanesi kadar bile yoksa o cennete giremeyecek diyor. Evet kardeşlerim. Buraya kadar küfür, fısk ve isyanı şöyle bir anlatmaya çalıştık. Küfür ve nifak sözcükleri ele aldığımızda küfür tek başına ve ahiretteki tehdit hakkında söylendiğinde onun kapsamına münafıklar da girer. Tabi şimdi oraya giriyoruz kardeş. Zaten buraya kadar belli bir şey verdikten sonra fiil ve fail ilişkisine giriyorum. Şu cümleyi tekrar yakalarsanız, küfür tek başına ve ahiretteki tehdit hakkında söylendiğinde onun kapsamına direkt münafıklar girer. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Kim imanı inkar edip kafir olursa şüphesiz bütün ameli boşuna gitmiştir. Ve o ahirette en çok zarara uğrayanlardandır diyor. Maide 5'te. Kim Allah'ı, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse artık o muhakkak ki uzak bir sapıklığa sapmış olur diyor. Nisa 136'da. Yine ona hakkı yalanlayan ve imandan yüz çeviren bedbahtlardan başkası girmez diyor. Leyl 15-16'da. Eğer soruna cevap verecek olursak Münteha kardeş, Bakara suresine bakarsanız, onlar diyor sizin yanınıza geldiğinde biz de iman ettik. Biz de sizin gibi inananlardanız. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında ne derler? Sesim gitti mi? Biz o beyinsizlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz derler diyor. Onlar Allah'ı ve müminleri aldattıklarını zannederler diyor. Demek ki insan farkında olmadan da ne yapabiliyormuş? Farkında olmadan da iman ehli kendini zannedebiliyor. Değil mi? Evet. İçine kafirlerden her bir grup atıldığında onlara bekçi sorar. Korkutucu bir peygamber gelmedi mi size? Onlar evet, gerçekten bize bir korkutucu geldi. Fakat biz yalanladık. Ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik derler. Mülk 8 ve 9'da. Yine Rabbimiz bakın ne diyor. Kafirler bölük bölük cehenneme sürüldüler. Oraya geldikleri zaman cehennemin kapıları açıldı ve bekçileri onlara şöyle dedi. Kendi aranızdan Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve sizi bu gününüzle karşılaşacağınız hakkında uyaran elçiler gelmedi mi? Evet geldi dediler. Ama kafirlere azap sözü hak oldu. O halde içinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüymüş denildi. Zümer 71-72'de. Bu gibi ayetler Kur'an'da, naslar çok kardeşlerim. Bu nasların kapsamına küfrünü açıkça gösteren kafirler girdiği gibi, beraberinde imandan eser bulunmayan ve içten içe kafir olan münafıklar da girmektedir. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hatta Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, münafıklar ateşin en alt basamaklarında olacak diyor Nisa 145'te. Diğer taraftan ise bazı yerlerde küfür nifak ile birlikte geçmekte. Bakara suresinin baş taraflarında müminlerin niteliklerini açıklayan 4 ayet-i kerime, kafirlerin nitelikleri konusundaki 2 ayet-i kerime, münafıkların niteliklerine ilişkin de ondan fazla ayet-i kerime geçmektedir. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala, şüphesiz Allah bütün iki yüzlüleri, münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır diyor. Nisa 140'ta. Yine Rabbimiz diyor ki, o günde münafık erkeklerle münafık kadınlar müminlere, bize bakın da sizin nurunuzdan aydınlanalım diyecekler. Onlar da denecek ki, geriye dönün de nur arayın. İşte bugün sizden de kafir olanlardan da hiçbir fidye alınmaz. Sığınacağınız yer ateştir. Layıkınız odur. O ne kötü bir dönüş yeridir. Hadid 13, 14 ve 15'te. Yine iki ayrı surede de bu ifadeler var. Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla cihad et ve onlara karşı sert ol. Görmedin mi o münafıklık edenleri? Kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine derler ki, evet, Haşr 11'de, müşrikler kelimesi de bazen sadece kitap ehliyle birlikte, bazen de 5 ayrı din mensubuyla birlikte zikredilebilir. Aynen şu ayette olduğu gibi, iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, ateşperestler ve müşrikler, Allah kıyamet günü bunlar arasında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Hac 17. Evet. Artık Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesinden sonra insanlar ya kitap ehlidir ya da ümmidirler. Kendilerine kitap verilmemiş her ümmet ümmilerdendir. Araplar, Hazarlar, İskitler, Hintler, Sudan ve kitapları bulunmayan bütün ümmet mensuplarının tümü ümmidir. Aleyhisselatü Vesselam da ümmi Araplara peygamber olarak gönderildiği gibi bunlar da peygamber olarak gönderilmiştir. Kitapların neshedilip değişikliğe uğratılmasından sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bulunan kitap ehline bir hitap olan kendilerine kitap verilenlere de ki buyruğu Yahudi ve Hristiyan dinine bağlı olan kimselerin kendilerine kitap verilenlerden olduğuna delildir kardeşlerim. Bu kelime nesih ve değişikliğe uğratılmasından önce kitaplarına bağlı olanlara özgü bir kelime değildir. Aynı zamanda bunların soyundan gelenler ile başkalarının soyundan gelenler arasında da bir fark yoktur. Kitaplarının nesk edilip değişikliğe uğratılmasından sonra onların soyundan gelen kendilerine kitap verilenlerden oldukları gibi hepsi kafir olmaları halinde başkalarının durumu da aynı şekildedir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendilerine kitap verilenler buyruğu ile kendilerine kitap verilmiş kimselerden olmakla nitelendirilmiştir. Yüce Allah bu hitap ile bundan önce ölmüş olanlara değil ancak Allah'ın Resulü'nün daveti kendisine ulaşmış olan kimselere sesleniyor. Buna göre Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitap ehlinin yiyeceği yani Maide 5 buyruğu bütün bunları kapsamına aldığını işaret ediyor. Evet. Bu noktada da hareketle feri bir takım hükümler de ortaya konuyor. Mesela bir kimsenin ebeveyinden birisi kitap ehli olur, öteki kitap ehli olmazsa ne olur? Bu hususta kimi zaman müşrikler kelimesi tek başına zikrediliyor, kimi zaman da umum geliyor. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi, müşrik kadınları iman edinceye kadar nikahlamayın diyor. Bakara 221'de. Acaba bu kitap ehli kapsamını da alır mı? Bu ayet-i kerime hepsini kapsadığını söyleyenler olmuştur. İbn Ömer gibi. Bunun muhkem olduğunu söylemiştir. Bu ayet-i kerimeden daha sonra inmiş bulunan Maide suresi 5. ayet-i kerime ne diyor? Kitap ehli kadınların nikahlanmasını mübah görülür. Bu ayet-i kerimenin genel olduğunu söyleyenlerden bir kısmı kitap ehli kadınlarını nikahlamanın haram kılındığını, nesk edildiğini söyler. Ama Allah Subhanahu ve Teala Hudeybiye barışından sonra ne diyor? Kafir zevceleri de nikahınız altında tutmayın. Mümtehine 10 buyruğunu indirmiş. Bu konuda burada kafir bir kadın ile evli bulunan kimsenin o kadını nikahı altında tutmaya devam etmesi yasaklanmış. Zaten o dönemde ancak müşrik ve putperest kadınlarla evli bulunuluyordu. Dolayısıyla bunun kapsamına kitap ehli kadınlar ne yapmıyor? Girmiyor. Burada ama diyor sizin için cariye bir köle daha hayırlıdır. Yani kitap ehli bir kadın almaktansa bir köle almak sizin için daha hayırlıdır diyor. Kafir kadınlar nikahta kalmıyor ama ehli kitap bir kadın nikaha alınabiliyor. Yani burada kelimeler, kavramların üzerinde gelen naslarla gidilmediği zaman meselelerde her zaman birbirine karışacaktır. Mesela salih, şehit ve sıddık kelimeleri de böyledir. Tekil olarak söylendiklerinde peygamberler kastedilir. Mesela Rabbimiz Subhanahu ve Teala İbrahim Aleyhisselam hakkında ve ona dünyada ecir verdik. Ahirette de o muhakkak ki salihlerdendi diyor. Yine ayet-i kerimede biz ona dünyada bir güzellik de verdik. Şüphesiz o ahirette salihlerdendi. Nahl 122'de. İbrahim Halil de şöyle diyor. Rabbim bana bir hüküm ver ve beni salihlere kat. Şuara 83'te. Hazreti Yusuf da benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihlere kat. Bu gibi nasları Kur'an'da görmemiz çok kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam da bir sözünde ashab-ı kiram namazlarının sonlarında kulları tarafından Allah'a selam olsun, filana selam olsun diyorlardı. Günün birinde aleyhissalatü vesselam onlara şöyle dedi. Şunu bilin ki Allah selamdır. O bakımdan sizden herhangi bir kimse namazda oturacak olursa şöyle desin. Bütün ibadetler, zikirler ve tertemiz ameller Allah'a mahsustur. Ey Nebi, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Allah'ın selamı bizim üzerimize ve Allah'ın salih kulların üzerine olsun. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resul'dur. Yani ettehiyat dediğimiz gibi. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat size de inşallah. Bazen salih kelimesi başka kelimelerle birlikte de kullanılır kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi işte onlar Allah'ın kendilerine nimetler verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraberdir diyor. Nisa 69'da. Salih Allah'ın ve kullarının haklarını gereği gibi yerine getirendir. Salih kelimesi fasit kelimesinin de zıttıdır kardeşlerim. Mutlak olarak bu kelime kullanıldığı takdirde bütün işlerini ıslah eden ve onda fesattan herhangi bir iz bulunmayıp gizlediği ve açıkladığı sözleri ve davranışları arasında fark bulunmayarak bunlarla Rabbini razı edebilen kimsedir. Böyle bir tanım ise peygamberleri ve makam olarak onlardan daha aşağıda olanları da içine alır. Sıddık kelimesi bu ayet-i kerimede peygamberlere atfedilmiştir. Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi kimi zaman bu peygamberlerin bir niteliği olarak da zikredilmekte. Kitapta İbrahim'i de zikret. Gerçekten o özünde, sözünde ve davranışlarında son derece doğru, sıddık bir peygamberdi. Meryem 41. Kitapta İdris'i de zikret. Gerçekten o sıddık bir peygamberdi. Meryem 56. Aynı şekilde az önce gördüğümüz ayet-i kerimede şehit kelimesi sıddık ve salih ile birlikte anılmış. Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamberlerle şehitler getirilecek ve onların arasında hak ile hükmedilecek. Zümer 69. İnsanlara karşı şehadet kaydı ile birlikte bütün bu ümmet Yüce Allah'ın şu buyruğunda şöylece nitelendirilmektedir. Böylece sizi bütün insanlara karşı şahit olasınız. Bu peygamberler de size tam bir şahit olsun diye orta bir ümmet yaptık. Bakara 143. Buradaki şehadet insanlara karşı şehadette bulunmak kaydıyla kayıtlıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala buyruğunda söz konusu edilen şehadet de böyledir. Buna ilişkin dört şahit getirmeli değil miydiniz? Nur 13'ü okursak. Şu buyrukta da bu anlamdadır. Erkeklerinizden de iki şahit tutun. Bakara 232. Bu son iki ayeti kerime söz konusu edilen şehadet ile diğer şehadet farklı şeylerdir. Bundan önceki şehadetler Yüce Allah'ın içinizden şahit edinsinler diye Âl-i İmrân 140 buyruğundaki şehadete benzemektedir. Evet. Demek ki bu kelimeler yerli yerince ne yapılacak? Alınacak. Masiyet, fusuk, küfür kelimeleri mutlak olarak Allah'a ve Resul'una masiyetten söz edildiği takdirde küfür ve fusuk da bunun kapsamına girer. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi kim Allah'a ve Resul'una isyan ederse hiç şüphesiz onun için cehennem ateşi vardır. Orada ebedi kalıcıdır. Cin 23'te. Bir başka ayette işte Ad kavmi Rablarının ayetlerini bilerek inkar ettiler. Peygamberlerine asi oldular. İnatçı her zorbanın emri ardınca gittiler diyor. Hud 59'da. Burada kardeşlerim Ad kavmi peygamberleri Hud'a isyan ettikleri için onların isyanları mutlak olarak ele alınmış ve tür olarak Resullerin tümünü yalanlamak masiyeti şeklinde değerlendirilmiştir. Bu bakımdan tür olarak Resullara karşı gelen kimsenin isyanı şu sözleri söyleyenlerin masiyetlerini andırmaktadır. Fakat biz o peygamberi yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Mülk 9. Yine bütün Resulları yalanlayan kimselerin masiyeti, yalanlayıp yüz çeviren, tevelli eden kimsenin masiyeti gibi değerlendirilmiştir. Evet. Yüce Rabbimizin Kur'an'da dediği gibi ona karşı ona hakkı yalanlayan ve yüz çeviren yani tevelli kelimesiyle zikredilir. Bedbahttan başkası girmez diyor. Yani oraya hayrı kabul etmeyen ve emre itaattan yüz çeviren kişiler girecektir diyor. İnsanlar Resullerin verdikleri haberleri tasdik etmek ve emirlerine itaat etmekle yükümlüdür kardeşlerim. Bakın Firavun hakkında ne deniyor Kur'an'da? O yalanladı ve isyan etti. Naziat 21'de. Tür olarak bütün kafirler hakkında şöyle buyurulur bakın. Ne doğruladı, ne de namaz kıldı. Fakat yalanladı, döndü. Kıyame 31 ve 32'de. Burada bakın, tasdik etmemekten amaç peygamberin verdiği haberi yalanlamaktır. Yüz çevirmekten amaç da verilen emirlere iltifat etmemektir. Düşünün bugün bu iki kaidenin günümüzdeki versiyonlarına bakın. Hadisi kabul etmeyen kimi reddediyor? Kimi reddediyor? Gelen emir ve nehileri başta bir kere birçok vahyi ne yapıyor? Çöpe atıyor. Allah hakkıyla iman etmeyi, hakkıyla anlamayı nasip etsin bizlere. Halbuki iman Resullerin verdiği haberleri tasdik etme ve emrettikleri şeyleri yerine getirmedir. Rabbimizin Subhanahu ve Teala'nın şu emri, nitekim biz Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavun o peygambere isyan etti diyor. Sesim geliyor mu? İtaattan yüz çevirmek anlamındaki tevelli sözcüğü, Yüce Allah'ın şu buyruğunda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde tekrarlanmıştır kardeşlerim. Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla ya dövüşürsünüz yahut onlar savaşsız Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz size güzel bir ecir verir. Eğer bunlardan önce yüz çevirdiğiniz tevelli gibi yüz çevirecek olursanız size acıklı bir azap ile azap eder. Fetih 16'da. Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde yüz çeviren kimselerin yerilmiş olması Allah'a ve Resulüne itaatın farz olduğunun delilidir. Çünkü mutlak emir itaatın şart olduğu ifade eder. Rabbimiz Subhanahu ve Teala mutlak olarak masiyeti yerdiği gibi itaattan yüz çevirmeyi de yermiştir. Mesela Firavun peygambere isyan etti. Müzzemmil 16. Bu buyruktaki masiyet mutlak olarak yerilmesinin sebebi olarak zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'de sonsuza kadar cehennemde olmak Allah hidayet etsin. Kur'an-ı Kerim'de sonsuza kadar cehennemde olmak sadece kafirlere yapılan tehditlerde söz konusu edilmiş. İşte bundan dolayı bakın Rabbimiz ne diyor. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası orada ebedi kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve ona pek büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa 93. Miras hususunda haksızlık yapan kişiler hakkında da şöyle buyuruluyor. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, sınırları çiğneyip geçerse, onu da orada ebedi kalmak üzere ateşe koyar. Onun için hor ve hakir kılıcı bir azap vardır. Nisa 14. Burada masiyet, konulan sınırı aşma şartına bağlanmış ve mutlak olarak zikredilmemiştir. Yüce Allah'ın Adem Rabbine isyan etti de şaşırdı kaldı. Taha 121 buyruğunda söz konusu edilen masiyet ise özel bir türdür. Yüce Allah'ın nihayet sevk etmekte olduğunuzu size gösterdikten sonra isyan ettiniz, yılgınlık gösterdiniz, emir hususunda çekiştiniz. Âl-i İmrân 152. Bu buyruğunda da belirli ve ortaya çıkmış bir masiyetten söz edilmekte kardeşlerim. Bu masiyet ise Uhud gazvesinde tepeye yerleştirilen okçuların Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine itaat etmemeleridir. Çünkü onlara Müslümanların zafer kazandıklarını görseler bile yerlerinden ayrılmamalarını emretmiş. Fakat aralarında bir takım kimseler bu emre itaat ne yapmadı? Etmedi. Kafirler bozguna uğrayıp okçulardan bazıları ganimete yönelince başlarındaki komutanın verdiği ayrılmama emrine de ne yaptılar? İtaat etmediler. Evet. Yüce Allah'ın şu buyruğu da bu türdendir. Küfrü, fasıklığı ve isyanı size çirkin gösterdi. Hucurat 7. Burada isyanın 3 ayrı mertebesinden söz edilmekte. Bir başka yerde ise ve sana hiçbir iyi işte karşı gelmemeleri hususunda. Mümtehine 12. Buyruğundaysa masiyet kayıtlı olarak söz konusu edilmiş. Bu bakımdan buradaki masiyet kadınların ölülere ağıt yakması şeklinde tefsir edilmiştir. Evet. Marufta ona isyan etmemenin manası helak ile beddua etmemeleri, yüzlerine ağıt yakıp yırtmamaları, saçlarını çözüp dökmemeleri ve elbiselerini parçalamamaları için söz vermeleri demektir. Evet kardeşlerim. Maruftan amaç Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği dinin bütün emirleridir. Evet. Onu masiyeti ancak emrettiği iyiliklere karşı gelmekle söz konusu olur. Çünkü o münkeri zaten emretmez. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir sözünde itaat ancak maruftadır demiştir. Yani iyilikte. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, bakın az önce verdiğimiz ayete benzeyen bir buyrukta, ey iman edenler, size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'ın ve Resul'ün çağrısına uyun diyor Enfal 24'te. Esasen Allah'ın Resulü bundan başka bir şeye çağırmaz. Buradaki kayıtlamanın anlamı onun zıttının anlaşılmasıdır ki o da hayat vermeyen şeye davet etmenin söz konusu olamayacağıdır. Bunu anladık değil mi? Çünkü Allah'ın Resulü zaten başka bir şeye çağırmaz ve maruf olmayan bir şeyi emretmez. Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi kitabında, dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın diyor. Buradaki kaydın anlamı neydi? Eğer kaçınmak istemiyorlarsa sizin de zorlamanız gerekmez şeklinde bir anlam değildir. Bu tür kayıtlar hükme uygun niteliği açıklamak içindir. Yüce Allah'ın şu buyruğu da buna benzer bakın. Kim Allah ile beraber varlığını ispat edecek hiçbir delil bulunmayan bir ilaha taparsa, kulluk yapıp ibadet ederse onun hesabı Rabbinin yanındadır. Muhakkak ki kafirler felah bulmaz diyor. Müminin 117'de. Yüce Allah'ın onlar haksız yere peygamberlerini öldürüyorlardı. Bakara 61 buyruğu da bunun böyledir. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bütün bu buyruklarda getirilen kayıtlar, açıklamalar bu tiptedir kardeşlerim. Hamd alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah'a mahsustur. Allah küfrü, fıskı, isyanı bize çirkin göstermiştir. Fasığın aynı zamanda asi, isyan eden olduğunu bize ne yapmıştır? Belirtmiştir. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip onunla amel etmeyi, batılı batıl bilip ondan uzak durmayı bizlere nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.